Ayrım 24.
Soğuktan neredeyse donmak üzere olduğunu hissedince içeri girmek üzere ayağa kalktı. Dört nala gelen atların sesini duyduğunda heyecanlandı. Daha sabaha birkaç saat olmasına rağmen Seyit ile Celil dönmüştü. Şura koşarak onların yanına geldiğinde sevgilisinin bakışlarından bir şeylerin yolunda gitmediğini anladı. Tam sormaya hazırlanıyordu. Celil'in kaşlarını kaldırarak sessiz bir uyarıda bulunmasıyla vazgeçti. Sevdiği erkeğin yanına yaklaşıp kollarıyla onun beline sarılarak başını göğsüne dayadı. Seyit ailesiyle küsmesine sebep olan bu kadına kızması gerektiğini düşündü bir an. Ama tam aksine kolları arasındaki zarif, uysal ve asil güzelliğin kızamayacağı kadar benliğini işlediğini fark etti. Birlikte eve doğru yürüdüler. Celil iki sevgiliyi baş başa bırakarak odasına girdi. Seyit sevgilisini elinden tutarak üst kattaki yatak odasına çıkardı. Denizin üzerine doğru uzanır gibi pencerenin önüne yerleştirilmiş deniz sedirine sırtını dayayarak yerleşirlerken Şura'nın yanına geçti. Bir müddet hiç konuşmadan sarılıp uzandılar. Seyit az ileride toprağın bitip gözünün deniz çizgisiyle birleştiği yerden aşağıya doğru inen yüksekliği düşündü. Şayet oradan atlamış olsaydı bile şu an içinde hissettiği boşluğu hissetmeyecekti. Doğup büyüdüğü, at binmeyi ilk öğrendiği topraklarda, baba evinde kendini ev hasretiyle dolacak kadar yalnız hissediyordu. Memleket özlemini çekiyordu. Onca hayalle döndüğü yerde beklediği sıcak kucağı bulamamıştı. Özlemine kavuşması için sevdiği kadından vazgeçmesi gerekiyordu. Bundan daha başka gidecek yeri de yoktu. Her yer buradan daha da yabancıydı onun için. Şura gecenin karanlığına rağmen göğsünde yattığı genç adamın gözlerindeki yüzünü fark edebiliyordu. Sabırla onun kendi kendine konuşmaya karar verip derdini anlatmasını beklerken eliyle yüzünü şefkatle okşadı. Alnının çatıklığı, sinirli kasılmış elmacık kemikleri genç kadının elinin altında bir heykelin hatları kadar sert ve donuk duruyordu. Ancak inatla kapanmış dudakları kendisine değen parmakların temasıyla karşılıksız bırakmadı. Seyit bir eliyle onun bileğini kavrarken parmakların uçlarını tek tek öptü. Sonra dudaklarını bileğine doğru indirdi. Diğer eliyle saçlarının topuz tokalarından kurtardı. Şura'nın dağılan saçlarından hep kullandığı parfümün çiçek kokusu yayıldı. Erkek avuçları arasındaki dalgaları yüzüne yaklaştırıp koklayarak öptü. Sonra başını öne doğru eğerek onun dudaklarını aradı. Üzüntülerini, yalnızlığını, hiçbir zaman bitmeyecek özlemlerini kucağındaki aşk dolu kadının yüzünde, saçlarında, vücudunda unutmak istiyordu. Şura erkeğin arzusuna cevap vermeye çoktan hazırdı. Saatlerdir hayalini kurduğu beraberlikleri işte yine gerçek oluyordu. Seyit burada ve onunlaydı. Gittiği zaman nerede ve kiminle olduğunu, neler olduğunu merak etmek istemiyordu. O anlatana kadar hiçbir şey sormayacaktı. Mühim olan şu anki beraberlikleriydi. Seyit'in bacağına fazla ağırlık vermemeye çalışarak onun vücuduna uzandı. Üzgün yüzünü, boynunu öperken gömleğinin omuzundaki düğmelerini açtı. Birkaç saniye içinde kendilerini kaybetmişlerdi. Genç adam sevgilisinin sırtında sarıldığı ceketinin altında vücudunun sabırsızlıkla sevişmeyi beklediğini biliyordu. Ona daha sıkı sarıldı. Çocukluğundan beri yabancı olmadığı yalnızlık ve üşüme hissi yine gövdesini sarmıştı. Belinden ve omuzlarından kavrayarak sertçe kendisine çekti. Ancak onun sevgisinin ve vücudunun sıcaklığında yalnızlık nöbeti geçirebilirdi. O şu an bütün dünyada, koca Rusya'da kendisine sevgi verebilecek tek insandı. Aşkını karşılıksız ve sabırla süracak tek kadındı. Bir gün ayrılmaları gerekeceği düşüncesiyle hareketleri hoyraklaştı. Ona bir an önce sahip olmak, kopmamak üzere kendisine bağlamak istiyordu sanki. Şura Seyit'in şimdiye kadar hiç tanımadığı hırçınlığından rahatsız olmamıştı. Öpüşleri, okşayışları ile ona aynen karşılık vermeye başladığında kendisi de şaşkındı. Bu geceki Şura'nın daha evvelki sakin, yumuşak, genç kızla bir ilgisi yoktu. Sabırsız, aşka susuz, çılgın bir kadın gelmişti onun yerine. Çok mesuttu. Gece bir sihir gibi sarmıştı etraflarını. Rüzgar ta aşağılardan duyulan dalgalar, karalara vuran köpükler, minik mermer havuzunun şırıltısı, bütün sesler vücudunun hareketlerini yönlendiriyordu. Tabiatın ortasında tabiat kadar vahşi bir aşk yaşıyorlardı. Bir ara başını küçük bir zevk çığlığıyla arkaya attığında pencerenin dışında tek şahitleri olan yıldızları gördü. Mutluluktan sarhoş olmuştu. Yıldızlar, yıldızlar, tekrar dalgaların vuruluşları, küpürdeyen dalgalar ve gözlerine inen yaşlara mani olamadı. Bir hafta sonra Celil ve Tatyana Poltava'ya gitmek üzere arkadaşlarıyla vedalaştılar. Bu arada Celil, Seyit'in haberi olmaksızın birkaç defa baba Eminof'u ziyaret ederek onu sert tutumundan vazgeçirmeye çalışmış ama muvaffak olamamıştı. Eminof oğlunun gelip gönlünü almasını isterken Seyit de babasının bir haber gönderip kendisini çağıracağı günü bekliyordu. Genç adam bağdaki evin kendilerine devamlı bir mekan olamayacağını biliyordu. Orada kaldıkları müddet zarfında babası bir kez olsun bağa gelmemişti. Halbuki bütün gününü orada geçirdiği mevsim gelmişti. Seyit Aluşta limanına bakan tepelerden birinde satılık bir ev buldu. Moskovalı bir tüccarın yazlığı olarak inşa edilmişti. Ağaçlar arasında tek katlı fakat oldukça büyük güzel bir evdi. Şura görür görmez eve hayran oldu. Özellikle yatak odası hayal edebileceği en güzel manzaraya sahipti. Ön cephedeki salon ve odaların pencereleri denizi resim çerçevesi gibi içine alıyordu. Seyit bir gün bağda gördüğü Kahya Celil'i babasının evinden almayı arzu ettiği özel eşyaların listesini verdi. Konuştuklarından birkaç saat sonra kapılarını çalan emektar yanındaki genç çocuğun yardımıyla Seyit'in istediklerini arabadan indirmeye başladı. Yeniden bir evleri olmasının heyecanıyla koşuşturup duran Şura'ya kibar bir selam verdikten sonra Seyit'e hitapla Türkçe konuştu. ''Hiç iyi olmadı bu iş küçük bey, hiç iyi olmadı. Size özleyeceğiz, hepimiz.'' Seyit artık iyice yaşlanmış olan adamın sırtını okşadı. ''Hayıflanma Celal Kahya, zaman her şeyi halleder inşallah.'' Zahide Hanım ağlayıp duruyor. ''Guvardiya Eminof da üzgün ama babadır işte, dediği dedik olsun ister, ne yaparsın?'' Seyit'in elinde büyütmüş olmanın rahatlığı ile bir amca yakınlığı ile konuşan Kahya'nın üzüntüsünde ne kadar samimi olduğu belliydi. Babamı üzmek istemem Celal Kahya ama ne yapalım, kısmet ayrı olmamızmış. Eşyalar içeriye taşınmıştı. Birkaç ceviz sandığı içine giyecekler, kitaplar yerleştirilmişti. Bir de Çar Nikola'nın Seyit'e sünnet düğünü armağanı olarak siyah lake üzerine resimlerin renklendirildiği üzerinde bronz horoz olan sandık gelmişti. Seyit yıllardır neredeyse unuttuğu kıymetli hediyesini sevinçle salona taşıdı. O akşam henüz fazla bir eşyası olmayan salonda yerlerdeki büyük yastıklar üzerine uzanıp yeni evlerinin keyfini çıkardılar. Evin ön cephesine Karadeniz'i kucaklar gibi açılan pencerenin önüne yerleştirdikleri piyano, onun yanı başında Seyit'in yatak odasından gönderilen sehpa ve şöminenin önündeki siyah sandık evlerinin en kıymetli parçalarıydı. Seyit'in mutfağa girip ustaca pişirdiği proçkilerle bağdan gelen eski bir şişe şarap gecenin yemeği oldu. Sonra şöminenin karşısında yastıklara uzandılar. Şura önce çok keyifliydi. Bir şarkı söylemeye başladı. Sonra keyfin yerini hüzün aldı. Gözlerindeki yaşı engelleyemedi. Kendisine söylediği parçanın acıklı, çaresiz aşk hikayesine bıraktı. Ne yapsalar, ne kadar mutlu olsalar, en keyifli anlarında bile hüznü onları yakalıyordu. Aslında hüzün hep onlarla beraberdi. İncecik tül cibinliğin sardığı pirinç yatağa girdiklerinde beraber olduklarından bu yana ilk defa sevişmeden yattılar. Çıplak vücutlarıyla birbirlerine sarılıp odanın iki yanına yer alan pencerelerden uçsuz bucaksız denizi seyrederek sessizliğe gömüldüler. İlk defa sarılmaları, okşamaları şehvete dönüşmüyordu. Temaslarında sadece şefkat ve yalnızlıklarını paylaştıran bir duygusallık vardı. Mutlu bir başlangıç yapmaya hazır oldukları bu gece aslında geleceğin ne kadar çaresiz ve mutsuz olduğunu fark ettiriyordu. Aluşta'da hayat daha evvelki yıllardan pek farklı geçmiyordu. Her şey o kadar sakin ve asude görünüyordu ki Şura aynı memleketinin bir başka ucunda olduğuna neredeyse inanmak üzereydi. Seyit'in Petrograd'daki arkadaşlarından zaman zaman gayet kısa ve temkinli yazılmış mektuplar alıyordu. Uzun süre Livandiya'da saklanan Osman da Yalta'ya dönmüş ve gelip onların misafiri olmuştu. Onun anlattıkları da geride bıraktıkları günden bu yana her şeyin çok daha korkunç olduğunu gösteriyordu. İhtilali gerçekleştirenler artık fikir ayrılıklarıyla birbirlerine düşmüşlerdi. 17 Mayıs'ta Trotski'de taraflarıyla beraber dönüşü Bolşevik kanadının gücü arttırırken, Menşeviklerde ordunun bazı generalleri kendi yönetimlerinin zamanı geldiğini inanıyorlardı. Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları bir grubun veya diğerinin üstünlüğünü kabul ettirmek üzere başlattığı sokak isyanları ile geçmişti. Toprak sahiplerinin saltanatına son verilip arazilerinin köylüye dağıtılacağı sözüyle binlerce köylü çiftliklerini, tarlalıklarını basıp kendi sözde devrimlerini gerçekleştirmeye başlamışlardı. Bu arada düşman belleklerinde mal sahiplerini katletmekten de çekinmiyorlardı. Toprakların köylüye dağıtılması, fabrikaların kontrolünün tamamen işçilere verilmesi ve o güne kadar aristokratların ve burjuvazilerin tükettiği söylenen ergazın el değiştirmesi, üzerine verilen sözler sokaklara zengin ve mutlu olma hayaliyle dökülen yüzbinlerin gözünü karartmıştı. Ne olacaksa bir an evvel olsun istiyorlardı. Toprakları, fabrikaları, güzel evleri istiyorlardı. Kırım ise bu huzursuzlukları henüz uzaktan izliyordu. Yine de belanın er geç onlara da ulaşacağını bilincinde huzursuz ve sakin bir bekleyiş içindeydiler. Bağlardaki üzümler, tarlalardaki buğday, tütün çoktan toplanmış, toprak bahara yeşermek üzere uykuya yatmıştı. Yapraklarını hiç dökmeyen ulu ağaçların dışında yer, gökyüzü, deniz, her şey kışı yaşıyordu. Günler genelde güneşli olmasına rağmen kısa ve ayazdı. Şura hala kış gelmiş gibi hissetmiyordu ama yaz aylarında yaşadığı inanılmaz güzellikten sonra yine de kışı sevmediğini düşünüyordu. Havalar soğuduktan sonra evin içine tıkılıp kalmıştı. Salonun penceresinden azgın dalgalarla köpüren denize bakarken içini çekti. Saçmalıyorum diye düşündü. Bu düşündüklerinden hiçbirini artık yapamazdı. Sebep burada olması değildi. Kislovaks'ta hayat artık aynı yaşantıyı yaşamasına müsaade etmeyecekti. Orada da hayat değişmişti. Piyanonun tuşları üzerinde işaret parmağını boydan boya gezdirerek yürüdü geçti. Yatak odasındaki küçük yazı masası üzerinde yarı bıraktığı mektubunu tamamlamak üzere oturdu. Annesine yazıyordu. Daha evvel yazdığı mektuplara cevap gelmediğinden meraktaydı. Bir şeyler olmuş olmalıydı. Mümkün olduğunca kısa yazmaya dikkat gösteriyordu. Hem kalın bir mektubun dikkat çekeceğinden korkuyordu, hem de bir başkasının eline geçtiği takdirde bütün hayatlarının öğrenilmesini istemiyordu. Mektubunu bitirince zarflayıp ertesi gün postalanmak üzere masanın üzerine bıraktı. Tam o sırada Seyit'in sesini duymuştu. Heyecanla kapıya fırladı. Hala sevgilisini ilk defa buluşacak küçük bir kız gibi heyecanla bekliyordu. Seyit'in her gelişinde kapı kapanır kapanmaz sarmaş dolaş oldular. Kaçak hayatları da kendilerine mutlu bir dünya yaratmayı öğreniyorlardı artık. Yanılıyor muydu yoksa? Seyit'in yüz ifadesinde mutsuzluktan başka bir şey göremiyordu şu an. Ürkerek geri çekildi. Sevdiği erkeğin yüzünü her üzüntülü ve kararsız görüşünde kendisinden ayrılacağı korkusuna kapılırdı. Yine aynı şey olmuştu. Birden Seyit'in elinde bir mektup fark etti. Genç adam düşünceli ve ağır adımlarla içeriye geçip kendisini koltuğa bıraktı. Şura çekinerek kenarda bekliyordu. Onu artık iyi tanıyordu. Sıkıntısını paylaşmak istediği zaman kendi açılırdı. Ayakta durup yüzüne bakarak bekledi. Sonra onun bakışlarını yakalayınca gözlerinde sevgiyle yaklaşıp yanına oturdu. Genç kadın şüpheyle elini aldı, okumaya başladı. Mektup Sergio Wojcicki'den Mehmet Eminov'a yazılmıştı. 8 Kasım tarihliydi. Şura kah nefesini tutarak, kah duyduğu üzüntüye boğuk çığlıklar atıp hıçkırarak okudu. Aceleyle yazıldığı belli olan mektupta 7 Kasım'da durumu artık Bolşeviklerin hakim olduğu yazılıyordu. İhtilali karşı koyması için cepheden gelen general, komutasındaki Kazak Birliği ile onlara şehir merkezinde destek vermeye uğraşan askeri akademi öğrencilerini katletmişlerdi. Şehir bir kabusun içindeydi. İhtilalciler evleri işgal etmişlerdi. Sergio Wojcicki karısı Olga ile beraber mutfağın yanındaki kilerin kendilerine verildiğini, bir komitenin emirleri doğrultusunda yiyecek dağıtıldığını yazıyordu. Mektubu en emin biçimde göndermeye çalışacağını, bulunursa kendisini öldürebileceklerini söylüyordu. Okuyunca yakıp yok etmesini isteyerek ertesi güzel günlerin hatırasında onları hep anacaklarını not etmişti. Şura bütün vücudunun divanın uyuştuğunu hissediyordu. Ayağa kalktı, ilerideki yatak odasına geçerek biraz evvelki Slovak adresiyle kapattığı mektubunu eline aldı. Hiçbir zaman yerine ulaşamayacak mektuba ağlayarak baktı. Sanki annesinin, kardeşlerinin bir daha göremeyeceği yüzleri zarfın üzerindeydi. Elinde mektupla geri döndü ve şöminede gürültülerle yanan kütüklerin arasına attı. Gücü tükenmişti. Dizleri üzerinde yere çöktü. Alevler arasında kül kül uçuşan mürekkep lekelerine bakarken alçak sesle ağlıyordu. Seyit onun yanına gelip oturdu. Yüzünü avuçları arasına alıp yaşlarla ıslanmış yanaklarını öptü. Şura erkeğin yüzüne bakarken doğduğu büyüdüğü şehirden kalan tek hatıraya bakar gibiydi. Kendini onun kollarına bıraktı. Göğsüne kapanıp uzun müddet ağladı. Sonra çaresi kalmamış insanların dertlerini kabullendikleri bir sessizliğe gömüldü. Seyit kucağında korumasız çaresiz yatan genç kadını çocuk uyutur gibi tatlı tatlı kolları arasında sallarken kaderin onu burada bırakmayacağını hissediyor gibiydi. Kaderi onu sürüklüyordu. Gelebileceği en son noktaya gelmiş zannederken buradan da sürüklenecekti. Ama nereye? Artık Rusya topraklarının sonundaydı işte. Biraz ileride tepenin bitiminde deniz vardı ve koca Rusya bitiyordu. Daha nereye kaçacaktı? Nereye, nereye, nereye? Kafasının içinde aynı soru beynini dövüyordu. Ya Şura, her kaçışında onu da götürebilecek miydi? Genç kadının geri dönmesi artık imkansızdı. Kırım'da yalnız yaşaması da aynı derecede zordu. Neler olacaktı? Daha neler yaşayacaklardı? Dudakları göğsünde bitkin uyuyup kalan sevgilinin saçları arasında kıpırdamadan oturdu. Şöminenin alevleri kora dönüştüğünde gece yarısı çoktan geçmişti. Seyit hala uyanıktı. Daha uykusuz geçebileceği birçok geceler de sıradaydı. 1918 yılı beraberinde fazla bir güzellik getirmeden gelmiş, yine problemleriyle beraber geçip gidiyordu. Almanlarla harbin devam etmesinde bir fayda görmeyen Sovyet yönetimi, Lenin'in kararlılığı doğrultusunda Brest-Litovsk anlaşmasını imzalamıştı. Ancak bu anlaşma ile verilen tavizler, hükümet içinde yeni olan sağ görüşlü sosyalist grubun ayrı bir tavır almasını doğurmuştu. Rusya'nın açlıktan inlediği günlerde trenler dolusu savaş ve yiyecek malzemesi, petrol, deri ve bakırın Almanya'ya yollanması sağ kanat sosyalistler gözünde Bolşevikleri vatan haini kılıyordu. Müttefikler ise Bolşeviklerin Almanları açıkça beslediğini söylüyorlar ve bunun durdurulmasını istiyorlardı. Petrograd ve Moskova çeşitli devletlerin casusları ile kaynıyordu. Müttefikler Menşeviklerin gücünü kullanarak Almanya'ya giden malzemeyi durdurmaya çalışıyorlardı. Bu arada solcu sosyal devrimciler de Sovyet hükümetinin icraatı ile ilgili olarak hayal kırıklığına uğramışlardı. Zira köylerden toplanan bu grup kendilerine dağıtılacak tarlaların, bağların hayalini kurarken Bolşeviklerin tamamen işçi sınıfını egemen kılmak üzere geliştirdikleri program beklediklerinden çok farklıydı. Ayrıca toprak sahipliği Burjuva'dan alınıp bu defa Sovyet'e verilmişti. Ekip biçtiklerinin de ihtiyaçlarının üzerinde olan kısmı yine Sovyet'in kullanımına bırakılacaktı. Nihayet sosyal devrimcilerin sağ kanadı Bolşevik karşıtı bir girişimde bulunma cesaretini gösterdi. Almanlarla yapılan anlaşmayı bozmak ve müttefiklere yardımcı olabilmek mücadeleye girdiler. Almanya'ya gitmek üzere yüklenen trenler, geçeceği köprüler havaya uçuruldu. Moskova'daki Alman sefiri Kont William von Mirkarhaff'ın 6 Temmuz'da öldürülmesiyle Almanların Bolşeviklerle yaptıkları anlaşma bozması ümit ediliyordu. Bu programı yöneten Boris Savinkov, Moskova'nın 300 kilometre kadar kuzeyinde bulunan Yaroslav'ı işgal etti. Ancak Moskova ve Petrograd'dan gelen Kızıl Ordu birlikleri 2 hafta içinde duruma el koydular. Hükümet kurulana kadar Bolşeviklere destek veren diğer kanatların hoşnutsuzluğu ve bu arada harp Rus saflarında savaşmış olan Çek askerlerinin Bolşeviklerle girdikleri silahlı çatışmalardan sonra Sibirya'ya Vladovskov'a hakim olmaları Bolşevik grubunun son derece huzursuz etmişti. 31 Temmuz geldiğinde neredeyse Sibirya'nın tamamı kızıllardan temizlenmişti ve Çek askerleri batıya doğru saldırıya devam ediyordu. Amiral Koşak, Omsk'da devrim karşıtı bir hükümet hazırlığında olması Bolşeviklerin telaşını arttırdı. Beyaz ordunun duruma hakim olarak ilerleyişi ve kendilerini devirmeyi planlayan bir hükümetin varlığı, çarlığın yeniden yaşatılacağı korkusunu beraberinde getirmişti. Bütün bu karşı çabalar, çarı, çarlığı ve burjuvaziyi kurtarmak için yapılıyorsa, o zaman bundan kurtulmanın da bir çaresi kalıyordu. 16 Temmuz'u 17'ye bağlayan gecenin 1.30'unda aylardır Ekaterinburg'a hapis hayatı yaşayan Çar Nikolas, karısı Çariçe ve 5 çocukları kaldıkları yerlerden mahzene indirdiklerinde etraflarında kendilerinin yardım sesi duyacak bir kul yoktu. Sovyet'in yargılamaya gerek görmeden hakkında infaz kararı verdiği Romanovlar birkaç dakika içinde Bolşeviklerin üzerine yağdırdıkları kurşunlarla katledildiler. Katliamı gözlerini kırpmadan büyük bir sadistlikle gerçekleştiren Yakov ve adamları Çar ailesinin üzerindeki son mücevherleri de yağmaladıktan sonra cesetlerini asitle yaktılar. Nesillerdir söylenen imparatorluk marşı artık susturmuştu. Tanrı Çar'ı korusun. Tanrı'nın koruyacağı bir Çar artık yoktu. Çar'ın ölümü beyaz Ruslar arasında büyük dehşet yarattı. Kimi duydukları haberi inanmak istemiyordu. Çaristlerin şevkini kırmak için uydurulmuş bir haber olduğu düşünenler vardı. Aslında sadece korkunç sonu kabul edemediklerinden, kendini oyaladıkları hayalden başka bir şey değildi bu. Yaroslav'daki yenilgisinden sonra tekrar ortaya çıkan Boris Savinkov ve taraftarları Çarlık rejimlerini yaşatabilmek için mücadelede ısrarlı görünüyordu. 30 Ağustos'ta Savinkov'un ajanlarından Anna Kaplan isimli genç kadın Lenin'in Moskova'daki bir toplantının ayrılışı sırasında vurdu. Ertesi günde olağanüstü komisyon olarak kurulan Şeka Petrograd bölgesi başkanı Uriski vurularak öldürüldü. Cinayeti sosyal devrimci kanat üstlenmişti. 1917'de kuran Şeka'nın toplu tutuklamalara, mahkeme ve infaz etmeye sonsuz yetkisi vardı. Lenin'in yaralanması liderleri Uriski'nin ölümü üzerine Bolşevikler misilleme yapmaya karar verdiler. Moskova ve Petrograd'daki Çarlık rejiminin temsilcilerinden 500 kişi aynı gece kurşuna dizildiler. Artık Rusya'da kızıl terör esiyordu. 1918 Ağustos'unda her türlü özel alım satım yasaklanmıştı. Mal mülk sahibi olanlar her şeylerini Sovyet'e teslim etmek zorundaydılar. Ücret politikası tamamen değişmişti. Artık işçilere para yerine kupon, kart veriliyordu. Çiftçilerin ev ihtiyaçları dışındaki bütün ürünü Sovyet'e teslim ediliyordu. Ancak karşılığında ileriye dönük sözlerden başka bir şey alamıyorlardı. Zaten savaşın harap etmiş olduğu ulaşım, dağıtım sisteminin karışıklığıyla iyiden iyiye felce uğramıştı. Rusya tarihinin en büyük kıtlıklarından birini yaşıyordu. Merkez bölgelerini kontrolüne almış olan Bolşevikler artık süratle güneye doğru inmeye başlıyorlardı. Birbirlerine zincirleme bağlı komiteler, özellikle verimli toprakların olduğu bölgelere bir an evvel muvaffak Bolşevik egemenliğini oturtmak üzere görevlendirilmişlerdi. Kızıl Ordu'nun infaz listesinde olduklarını bilen Celil, Tatyana ile beraber Temmuz sonunda Potlovak'tan ayrılarak Yalta'ya gelmişlerdi. Seyit ve Şura'nın yanında kalıyorlardı. Gençler tekrar bir araya gelmiş olmaktan çok mutluydular. Şimdi onları her zamankinden fazla birbirlerine bağlayan bir güç vardı. Bu arada Bahçesaray'da Bolşevik istilasına karşı bir Kırım ordusu kurulmaya başlandığı haberi geldi. Seyit her ihtimali düşünerek kendilerinin de hazırlıklı olmaları gerektiğini biliyordu. En son Omsk bölgesinde Bolşeviklere karşı mücadele vermiş olan eski dostlarından Alupta'ya kaçanlarla temasa geçti. Onların ellerinde kalan son silahları satın almak üzere anlaştı. Silahlar büyük bir gizlilik içinde gübre taşıyan arabaların içinde bağ getiriliyordu. İsmail Efendi ve oğlunun yardımıyla Seyit silahları teker teker asmaları taşıyan çotukların yerine gömdü. Dikkat çekmemek için birkaç gün evvel bazen de bir iki hafta arayla gelen arabalar gece yarısından sonra boşaltılıyordu. Seyit ve Celil kendi elleriyle silahları gömerlerken İsmail Efendi etrafa göz kulak oluyordu. Çeçir böceklerinden başka ses duyulmayan sakin gecelerde toprak her basılışında, her avuçlanışında sanki sesi yankılar yapıyor gibi geliyordu. Böyle gecelerde yorgun, perişan, üstü başı perişan eve dönen Seyit'e Şura hiç soru sormuyor ama onu merakla izliyordu.